Ayrım 25. Huzurun kaynağı aile, Mehmet Oruç, sayfa 317. Güçlü toplumların çöküş sebebi. Aileyi dolayısıyla toplumları yıkan sebeplerin başında insanın doğal yapısına aykırı olan cinsi sapıklıklardır. Gazetelerde yayınlanan toplumların bugünkü insanlık dışı perişan halinin gerçek sebebini yansıtan iki haber dikkatimi çekmişti. Bunlardan biri ABD eski başkanı Nixon'ın Beyaz Saray'daki ses kayıtlarının açıklanmasıydı. Güçlü toplumların çöküş sebebini şöyle açıklıyordu Nixon. Yunanlara ne olduğunu biliyorsunuz. Eşcinsellik onları mahvetti. Elbette Aristo bir eşcinseldi ve hepimiz biliyoruz ki Sokrates de öyleydi. Romalılara ne olduğunu biliyor musunuz? Son 6 Roma imparatoru eşcinseldi. Papazlara ne olduğunu biliyor musunuz? Papazlar rahibelerle yatıyorlardı. Bu yıllarca devam etti, yüzyıllarca. Fakat papazlar ve Katolik Kilisesi 3-4 yüzyıl önce eşcinseldiler. Şimdi eşcinselliğin yaygın olduğu İngiltere'nin haline bir bakın, Fransa'ya bakın. Nixon konuşmasının devamında güçlü, refah seviyesi yüksek toplumlar için en büyük tehlike cinsi sapıklıklar ve bunların kaçınılmaz sonucu olan uyuşturuculardır, diyor. Papa'nın sözleri. İkinci haber Papa'nın Nixon'ı doğrulayan açıklaması, daha doğrusu özür dilemesi haberiydi. Yıllardır herkes tarafından bilinen, buna rağmen papalığın ısrarla yalanladığı papazlar rahibeler arasındaki sapık ilişkileri, çocuklara yakınlık duymalarını papa nihayet doğruluyor. İki rahibi görevden alıyor, kilise adına halktan özür diliyordu. Bu suçlardan Katolik dünyası 1 milyar dolar tazminat ödemiş. Aslında bu tespitler toplumların çökmesine, yıkılmasına sebep olan sapık ilişkiler ilk defa Nixon tarafından dile getirilmemiştir. Aklı başına herkes tarafından, bütün tıp otoriteleri tarafından yıllardır dile getirilmekte, bunların önüne geçilmesi için tedbir alınması istenmektedir. Bütün bunlara rağmen Batı tam aksine homoseksüelliği, hatta erkek erkeğe evlenmeyi, lezbiyenciliği, yani kadın kadına beraberliği yasal hale getirmeyi bir özgürlük olarak algılamakta ve tatbik etmektedir. Bazı ülkeler, Belçika, Hollanda gibi uyuşturucuya bile belli bir ölçüde izin vermektedirler. Zararları bilinmesine rağmen bilinmeyen gizli bir güç insanlığı yok etmek için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Bu gizli güç dünya siyasetini ellerinde tutan Yahudi ağırlıklı çok küçük bir azınlıktır. Bunlar halkın refah seviyesini yükseltip özgürlük adı altında her türlü sapıklığı, uyuşturucuyu yaygınlaştırıp halkı uyuşturarak kendilerinin rahat çalışmalarını sağlamaktır. Yani insanlığa tahakküm etmektir. Eşyanın tabiatına aykırı. Halbuki bu yapılanlar eşyanın tabiatına aykırı şeydir. İnsana bir eşya kadar bile değer vermemektir. Batılıların makine ve cihaz imalatında en çok üzerinde durdukları şey kullanma kılavuzudur. Israrla makinenin kullanma kılavuzuna uygun kullanılmasını isterler. Buna uygun olmayan davranışlardan dolayı meydana gelen arızaları bunu garanti kapsamında saymazlar. Bu cihazları imal eden insan da binlerce, milyonlarca cihazdan meydana gelmiş bir cihazlar manzumesidir. Cihaz imal edenin bundan verimli netice alabilmesi için nasıl ki kullanma kılavuzunu bildirmişse, insanı yaratan Cenab-ı Hak da insandan en iyi bir şekilde istifade edebilmesi için, insanın dünya ve ahiret huzuru için yapılması veya yapılmaması gereken şeyleri bildirmiştir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği dinlerdir. Tabii ki bozulmamış dinler. Bozulmuş Hristiyanlık değil. Örneğin gerçek İncil'de papazların, rahibelerin evlenmesi yasak değildi. Hatta çok evlilik bile caizdi. 12 havariden biri olan ve Hristiyanlarca ilk papa kabul edilen Aziz Petrus evliydi. Daha sonra Hristiyanlık dinine Pavlus gibi hainler tarafından papazların evlenmemesi, evlenmiş olan kimselerin katiyen boşanmaması, günah çıkarmak mecburiyeti gibi mantık dışı kaideler konuldu. Dünyada yaşamak adeta günah sayıldı. İnsanın yaratılışına aykırı olan bu evlenme yasağı, Hristiyanlarda fuhuşu, sapık ilişkileri doğurdu. Toplumların huzurunu sağlamada gerçek, bozulmamış dinden istifade edilmezse, hatta dinin bildirdiği yukarıda zikrettiğimiz kötü huylar teşvik edilirse, böyle toplumlar, teknolojik gelişmeler ve refah seviyesi ne kadar ileri olursa olsun huzur bulamazlar. Huzur sağlamak için yaptıkları işler huzursuzluğun kaynağı olduğundan çırpındıkça bataklığa batarlar. Bunların hali susayan kimsenin tuzlu deniz suyuna içmesine benzer. Susuzluklarını gidermek için içilen deniz suyu susuzluğu daha da arttırmakta. nihayet insanı çatlatmaktadır. Bunun için huzur bulmak isteyenin tamamıyla insan fıtratına uygun olan İslamiyet'in emir ve yasaklarına uyması şarttır. Pompei size neyi hatırlatır? Sorsalar Pompei size neyi hatırlatır diye çoğumuz İtalya'da Napoli şehri yakınlarında antik bir şehirdir deriz. Bu tarif yanlış değil fakat eksik. Aslında Pompei Allah-u Teala'nın gazabına uğramış bir şehirdir. Hafızamıza da böyle yerleşmesi lazım. Batı kaynaklarında da bu yönüyle meşhurdur. Tarih boyunca azgınlıklarından dolayı gazaba uğramış şehir, millet aslında sadece bundan ibaret değil. Azgınlıklar zirveye ulaşınca böyle müsibetler çok gelmiş milletlerin başına. Allah-u Teala imhal eder fakat ihmal etmez. Yani yapılan azgınlıkların cezasını vermeyi geciktir fakat cezalarını vermeyi ihmal etmez. Yapılan kazılardan anlaşıldığına göre zenginliğin, ihtiyaçsızlığın akıl almaz boyutlara yükseldiği Pompei şehri, görünce insanların utancından yüzünü kapatacağı, gözlerini yumacağı bir eğlence pazarı haline gelmişti. Fuhuş, ahlaksızlık, hayvanları bile utandıracak durumdaydı. İnsanlardaki utanma duygusu tamamen dumura uğramıştı. Düşünülemeyen, tasavvur edilemeyen ahlaksızlıkların yapıldığı bu şehir, önce şiddetli bir deprem geçirdi. Bu ikaza rağmen eğlence adı altında yapılan türlü ahlaksızlıklarda bir azalma görülmedi. Nihayet Vezüv Yanardağı 79 yılı Ağustos'un 24'ünde büyük bir gürültüyle patladı. Kurtulmak mümkün değildi. Kimsenin farkında olmadığı bir sırada havadan kızgın taşlar, kaya parçaları ve kızgın lav yağmaya başladı. Bunlardan hemen hemen kurtulmak mümkün olmuyordu. Halkın çoğu anda ne haldeyse o şekilde ölmüştü. Bulunan iskeletlerin durumlarından halkın çoğunun sokak ortasında erkek erkeğe ilişki, homoseksüel livata halinde iken lav yığınların altına kalıp öldükleri anlaşılmaktadır. Facia şöyle gelişti. Önce gök gürültüsüne benzer bir uğultu işitildi. Çok geçmeden toprak müthiş bir sarsıntıyla sallanmaya başladı. Arkasından şiddetli bir patlama sesiyle şehrin üzerine kızgın lav akmaya başladı. Bu durumda ilk akla gelen hızla kaçıp buradan uzaklaşmaktı ama ne mümkün. Sanki onları arkalarından takip eden 15 metre yüksekliğindeki kızgın çamur selleri insanları yakalayıp yutuyordu. Püsküren lavlar kısa zamanda 15 kilometrelik bir alanı kapladı. Kızgın çamur selinden az da olsa kurtulanlar bu defa da etrafa yayılan zehirli gazların etkisiyle ölüyordu. Halk kaçarken yükten bir pahada kıymetli eşyalarını yanlarına almayı da ihmal etmiyorlardı. Fakat birkaç adım gidince o taparcasına değer verdikleri mücevherlerle lav altında kül oluyorlardı. Yoğun bir kara bulut. Ağustos'un 24'ünde püsküren lavlar 25'inde de devam etti. Denizin üzerine yoğun bir kara bulut tabakası kapladı. Ancak 3. gün gelen kuvvetli bir rüzgar ile ortalık aydınlandı. Bütün alan bembeyaz örtüyle örtülmüş, koca bir şehir yeryüzünden silinmiş, metrelerce lav yığınları arasında yok olup gitmişti. 1711 yılında tesadüfen fark edilen bu antik şehrin ancak 1/4'ü 1955 yılında ortaya çıkarılabilmiştir. Pompei antik şehrini gezenler asırlar önceki durumu olduğu gibi görebilmektedirler. Zamanımızın insanları da hızlı bir şekilde Pompei halkının yolunda ilerlemektedir. Her gün yeni yeni rezaletler ortaya çıkmakta, erkek erkeğe beraberliğe, aleniyet ve resmiyet kazandırılmakta. Utanmadan, sıkılmadan bazı sanatçı bozuntuları benim cinsel tercihim diyebilmektedir. Bütün bu olanlar insanın maneviyattan uzaklaşıp kendi başına bırakıldığında neler yapılabileceğini açık şekilde göstermektedir. Çünkü insan bedeni yapısı bakımından hayvanlara, ruhu tarafından meleklere benzemektedir. Ruh tarafı zayıflar ve beden tarafı kuvvetlenirse hayvanlara yaklaşır. Hayvanlar gibi sadece yerler içerler ve çiftleşirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Hatta onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar." Furkan 44 buyurarak böyle kimselere haber vermektedir. Resulullah'ın kadınlarla sözleşmesi. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra erkeklerle sözleşti. Dine uymada nelere dikkat edeceklerini bildirdi. Erkekler bildirilen bu hususlara uyacaklarına dair Resulullah'a söz verdiler. Bu sözleşmeden sonra Peygamber Efendimiz kadınlarla sözleşmeye başladı. Kadınlarla yalnız söz ile olup mübarek eli kadınların ellerine dokunmadı. Kötü huylar kadınlarda erkeklerden daha çok olduğundan, daha çabuk tesir altında kaldıklarından kadınlarla sözleşirken erkeklerden daha fazla şart araya kondu. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmış olmak için bunlardan kaçınmak lazım geldiğini bildirdi. Bu sözleşmede bulunan kadınlara Resulullah Efendimiz hayır dua etti ve aflarını diledi. Bu sözleşmeyi her kim okuyup kabul edip bunlara uyarsa bu sözleşmeye dahil sayılır ve bu duaya kavuşur. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında bu sözleşmenin şartları şöyle bildirilmektedir. Küçük şirkten korununuz. 1. Bu şartlardan birincisi Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye ibadet etmemektir. Çok kimse bunu farkında olmadan yapıyor. Mesela bir kimse başkaları görmek için ibadet eder veya Allah-u Teala için eder fakat başkasının görmesi de hoşuna giderse veya ibadetinde başkasından bir karşılık, mesela bir aferin sözü beklerse o kimse şirkten, küfürden kurtulmuş olmaz. Peygamber Efendimiz küçük şirkten korununuz buyurunca küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah Efendimiz riyadır buyurdu. Riya başkasına göstermek için, gösteriş için ibadet etmektir. Kafirlerin dini günlerinde, bayramlarında ibadet olarak yaptıklarını yapmak da şirktir, küfürdür. İbadet olarak değil de adet olarak yaptıklarını Müslümanların yapması küfür olmaz. Böyle şeyler faydalı ise yapılır. Dinlerin icabı olarak yaptıkları şeyleri yapmak ise küfürdür. Mesela Hristiyanlar gibi Noel günlerinde bayram yapmak, bu geceye değer vermek küfürdür. Müslüman olmak için kafirlikten kaçınmak lazımdır. Mümin olmak için küfürden, imansızlıktan sıyrılmak şarttır. Bir de hastalıktan kurtulmak için papazlardan imdat beklemek de şirktir ki bu durum Müslümanlar arasında yayılmıştır. Nisa suresi 59. ayetine mealen, onlara kafirlere inanmayınız dediğim halde onlar kafirlerin sözleriyle hareket ediyorlar. Şeytan onları aldatıyor buyuruldu. Maalesef kadınların çoğu bilmeyerek bu belaya, bu hataya düşüyor. Ne oldukları bilmeyen bir takım isimlerden medet bekleyip bunlarla hastalıktan kurtulmak istiyorlar. Kafirlerin kafirlik alametlerini yapıyorlar. Bu şirklerden, küfürlerden kurtulabilen ve kafirlik alametlerinden birini yapmayan kadın çok azdır. Dinimizde hiçbir eksiklik yoktur. Hasta olunduğunda yapılacak işleri tedavi şekillerinde bildirmiştir dinimiz. Şifa içinde olsa Müslüman papaza gitmez. Ruhi yönden rahatsız olanlar genellikle moralle, psikolojik olarak iyileştiklerini zannetmektedirler. Aslında iyileşmemişlerdir. Zaten mümkün de değildir. Bunlar manevi yönden şifa veremezler. Ancak gayrimüslim de olsa mesleğinde mütehassıs, güvenilir bir doktora gitmekte, onun verdiği ilaçları kullanmakta mahsur yoktur. Bu ikisini karıştırmamalıdır. 21 Mart'ta kutlanan Nevruz ateşperestlerden kalma bir adettir. Dinlerinin gereği kutladıkları bir gündür. Bugün İran, Azerbaycan gibi bazı ülkelerde de kutlanmaktadır. Bunlara da o bölgelerde eskiden yaşamış ateşperestlerden gelmektedir. Dinimiz İslamiyet daha önceki cahiliye adetlerin hepsini kaldırmıştır. Kısacası bunun dinimize hiçbir ilgisi yoktur. Ateşe tapınanların her sene 21 Mart'ta kutladıkları Nevruz günlerine ve Hristiyanların Paskalyalarına, Noel günlerini hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak küfre sebep olur. Mayıs'ın 6'sında kutlanan Hıdır Ellez'in de dinimizde bir ilgisi yoktur. Böyle günlerin dinimize ilgisi olup olmadığı şöyle anlatılır. Dinimizdeki mübarek günler, geceler hep hicri aylara göredir. Dinimizde hicri aylarının dışında miladi takvime göre kutlanan hiçbir kıymetli gün yoktur. İkinci şart. 2. Resulullah Efendimizin kadınlardan söz aldığı ikinci şart hırsızlık etmemeleridir. Bugün hırsızlık deyince yan kesicilik, cepçilik, ev soyma katıra geliyor. Hırsızlık da çeşit çeşittir. Hırsızlık büyük günahlardan biridir. Çok kadınlar bu günaha yakalanmıştır. Hırsızlığın inceliklerinden kurtulabilen kadın pek azdır. Bunun için hırsızlıktan kaçınmak ikinci şart oldu. Kadınların hemen hemen hepsinin düştüğü bu hırsızlık, kocalarının malını, kocalarının izni olmadan harcamalarıdır. Bununla büyük günaha girmiş oluyorlar. Bu hal hemen hemen bütün kadınlarda var gibidir. Ancak Allah-u Teala'nın koruduğu az kimse bundan kurtulmaktadır. Keşke bunun hırsızlık olduğunu, günah olduğunu bilselerdi. Bunu helal bilenler çoktur. Helal bilenlerin kafir olmaları korkusu çoktur. Mesela mutfak için kocası para bırakıyor, gidip bununla başka bir şey alıyor. Komşusu bir şey istiyor, istediğini alıp ona hediye ediyor. Yine kocasından habersiz sağa sola hayır hasenet yapması da başkasının malını gasp etmek olur. Bunlar hep başkasının malını ondan izinsiz alma hükmüne girer. Allah-u Teala kadınları şirkten men ettikten sonra ikinci olarak hırsızlıktan men buyurdu. Çünkü bunu helal sanarak çoğu kafir olur. Bundan dolayı bu günah kadınlar için başka günahlardan daha büyük oldu. Başkalarının mallarını da habersiz kullanmak kendilerine hafif gelir. Çekinmeden başkalarının mallarına hıyanet ve hırsızlık etmiş olurlar. Bu durum erkek için de geçerlidir. Hanımına ait bir şeyi kocası ona izinsiz kullanamaz, başkasına veremez. Dinimize göre karı koca birbirlerinin mallarına müdahale edemez. Herkesin malı kendinindir. Bir müminin kendine sadık ve emin olan, istismar etmeyen, israf da etmeyen, malı haram işlerde kullanmayacak bir hanımı olduğunu iş kolay. Müslüman erkek hanımını bu büyük günahtan kurtarmak için malını istediği şekilde sarf etmesine, harcamasına önceden izin verebilir. Bu takdirde onun adını rahat bir şekilde hareket edebilir. Bugün birçok kadın bilhassa bir şeyi kaybolunca veya kızına talip çıktığında damat adayın iyi mi kötü mü olduğunu, geçimlerinin nasıl olacağını öğrenmek için hemen cinci hocalara koşup soruyorlar. Bu çok tehlikelidir. Gelecekten haber vermek küfürdür, dinden çıkmaktır. Birinin gelecekten haber vereceğine inanmak da küfürdür. Kaybolan şeyi bulmak için. Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için her gün 25 kere ya cami annasi, liyevmin la raybe fihi, innallaha la yuhliful mi'at icma beyni ve beyne duasını okumalıdır. Bu duanın orijinal yazılışı 365 gün dua kitabında vardır. Buluncaya kadar okumalıdır. Duanın sonunda da kaybolan şeyin ismini söylemelidir. Murada olan kimse yatacağı zaman abdest almalı, temiz bir örtü üzerinde oturup 3 defa salavat okumalı, sonra her birine besmele çekerek 10 Fatiha ve sonra 11 İhlas okumalı, sonra 3 salavat okumalı, sonra sağ yanı üze, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet ettiği şeyin nasıl olacağını biiznillah rüyada görür. Ayrıca bir şey kaybolan, çalınan kimse her gün 2 rekat namaz kılıp selamdan sonra Allahümme ya hadi ve ya raddet dallati erdit aleyye dallati biizzetike ve sultanike fe inneha min fadlike ve ataike duasını okumalıdır. Zinanın 3 zararı. 3. Resulullah Efendimizin kadınlardan istediği 3. şart zina etmemeleridir. Bu şartı yalnız kadınlardan istemek, bu günahın nasıl hasıl olması çok defa onları razı olmalarına bağlı olduğu içindir ve kendilerini gösterdikleri içindir. Bu günahın ilk sebebi onlardır. Bu işte onların rızaları muteberdir. Bunun için bu amelden kadınların daha kuvvetli men edilmeleri icap etti. Bundan dolayı Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu günah da kadını erkekten evvel söyledi. Bu günah insana dünyada ve ahirette zarar verir ve bütün dinlerde yasak ve çirkin olmuştur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, zinanın dünyada 3 fenalığı vardır. Biri güzelliği ve parlaklığı giderir, ikincisi fakirliğe sebep olur, üçüncüsü ömrün kısalmasına sebep olur. Ahiretteki 3 zararına gelince Allahu Teala'nın gadabına sebep olur. İkincisi sualin hesabın fena geçmesine sebep olur, üçüncüsü cehennem ateşine azap çekmeye sebep olur. Bir hadis-i şerifte, yabancı kadınlara bakmak gözlerin zinasıdır. Onları tutmak ellerin zinasıdır. Onlara gitmek ayakların zinasıdır buyuruldu. Nur suresindeki ayet-i kerimede mealen, müminlere söyle yabancı kadınlara bakmasınlar ve zina etmesinler. Ve mümin kadınlara söyle onlar da yabancı erkeklere bakmasınlar ve zina etmesinler buyuruldu. Kalp, his organlarına tabidir. Mesela kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. Kalp harama dalarsa zinadan sakınmak güç olur. O halde imanı olanların, Allahu Teala'dan korkanların harama bakmaması lazımdır. Ancak bu surette kendini korumak, dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de kadınların, kızların, yabancı erkeklerle yumuşak sesle, nezaketle konuşmalarını, böylece kötü adamların kalplerine kötü düşünce getirmelerini men etmekte, buna sebep olmayacak şekilde sert ve ciddi söylemelerini istemektedir. Kadınların yabancı erkeklere süslenmelerini yasak etmektedir. Bileziklerinin sesini duyurmamak için yavaş sessiz yürümelerini, takılarını yabancı erkeklere göstermemelerini emretmektedir. Yani fıska günaha sebep olan her şey de günahtır. O halde günaha, harama sebep olan şeylerden kaçmak lazımdır. 4. Kadınlardan istenilen 4. şart çocuklarını öldürmemektir. Eskiden kadınlar fakirlikten korkarak kızlarını öldürürlerdi. Bu çirkin hareket Haksız yere cana kıymak olduğu gibi evlat hakkını da tanımamaktır ve her ikisi de büyük günahtır. İbni Abidin isimli kıymetli fıkıh kitabında buyuruluyor ki, özürsüz çocuk düşürmek haramdır. Ananı veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa, uzuvları teşekkül etmeden düşürmek caiz olur. Uzuvlar 120 gün sonra teşekkül eder denildi. Canlı çocuğu özürlü de olsa almakla, aldırmakla haramdır. Çocuk olmaması için önceden tedbir almak caizdir. Fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu çocuk düşürmek için özür olmaz. Din düşmanlarının yasaklanmasından dolayı din bilgisi verememek, İslam terbiyesiyle yetiştirememek korkusu özür olur. Çocuğun rahat doğması için Abdullah İbni Abbas buyurdu ki, bir tas tabak içine Bismillahillezi la illahe illa hu el halim ülkerim Sübhane Rabbil arş il azim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sonra Nazi'at suresinin son ayetine ve Keennehüm'den itibaren Ahkaf suresinin son ayetini İslam harfleriyle yazıp eritip anasına içirmelidir. Bu duanın ve ayetlerin İslam harfleriyle yazılışı yayın evimizin neşrettiği 365 gün dua kitabında yazılıdır. İftira etmemek. Beş kadınlardan istenilen beşinci şart, bühtan ve iftira etmemektir. Bu günah kadınlarda çok olduğundan onlara şart edildi. İftira büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de vardır ki yalan her dinde haramdır. İftirada bir mümini incitmek de vardır ki bu da başkaca haramdır. Bunlardan başka iftira etmek yeryüzüne fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep olur ki bu da haramdır. 6. Peygamber Efendimizin kadınlardan istediği 6. şart Resulullah'ın her emrine itaat etmektir. Bu şart, bütün farzları, sünnetleri yapmak ve bütün yasaklardan kaçınmak demektir ve İslam'ın 5 şartını bildirmektedir. İslam'ın 5 şartından biri namazdır. 5 vakit namazı üşenmeden seve seve kılmalıdır. Bugün çok yaygın olan musikiden, müzik dinlemekten de kaçınmalıdır. Nefsin istediği faydasız iştir ve haramdır. Bir hadis-i şerifte musiki zinaya yol açar buyuruldu. Müslümanları gıybet etmek yani kötülemek niyetiyle çekiştirmek, iki Müslüman arasında söz taşımak musikiden daha büyük haramdır. Bunlardan kaçınmak lazımdır. Müslümanla alay etmek, kalbini kırmak da haram olup sakınmak lazımdır. Dinimizde bilinmesi zararlı olan şeyleri her Müslümanın bilmesi lazımdır. Bilmemek özür olmaz. İnsan yaptığı şeyin niçin yaptığını bilmesi lazım. Yapılan işler için bilmediğim için yaptım demek insanı vebalden kurtarmaz. Kafirlerin bayramlarında Müslümanların cahilleri ve hele kadınlar kafirlerin yaptıklarını yapıyor ve bugünleri Müslüman bayramı zan ediyor ve kafirler gibi birbirlerine hediye gönderiyorlar. Dükkanlarını, eşyalarını, sofralarını kafirlerin yaptığı gibi süslüyorlar. Noel, yortu, Nevruz günlerini ve gecelerini başka gecelerden ve günlerden ayırt ediyorlar. Bunlardan mutlaka kaçınmak gerekir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Yusuf'ta mealen biz Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, her şeyi yaratan O olduğuna inandık. Müslüman olduk diyenlerin çoğu, başkalarına ibadet ve itaat ederek ve daha birçok hareketleri ve sözleriyle müşrik oluyorlar buyuruldu. Kadınlar türbe ziyaretlerinde de büyük yanlışlar yapmaktadırlar. Türbeler için kurban adıyorlar, götürüp mezar başında kesiyorlar. Bunlar Allah rızası için değil, mezarda yatan kimse için kesilirse o zaman tehlikeli olur. Dinimize göre kurban sadece Cenab-ı Hak için kesilir. Hasıl olan sevap türbedeki şahsa gönderilir. Türbedeki şahıstan şefaat etmesi istenir. Şunu iyi bilmek lazımdır. Mesela hasta için gidilmiş ise hastayı iyileştiren oradaki zat değildir. Hastaya şifa veren Allah-u Teala'dır. Oradaki zat sadece aracıdır, şefaatçidir. Kabirlere çaput bağlamak, mum yapmak da dinimizde yoktur. Bunlar sonradan sokulmuş hurafelerdir. Temel atılırken yeni araba alınca hastalık gelince hasta iyi olunca Allah rızası için hayvan kesilebilir. Bunlar hurafe değildir. Fakat adak olacağı için etlerinin yalnız fakirlere verilmesi lazımdır. Dinimiz yapılacak her şeyi bildirmiştir. En mahrem meseleden en açık meseleye kadar her şey bildirilmiştir. Çünkü İslamiyet kişinin hem dünya hem de ahiret için yapacağı şeyleri bildirmek için gelmiştir. Kişi yapacağı ibadeti komşusuna, şuna buna soracağına, açıp kıymetli kitaplardan bilmediğini öğrenmelidir. Kulaktan dolma bilgiler genellikle yanlış oluyor. Kişiden kişiye nakledilirken insanlar kendi durumlarına göre ilave ve çıkarmalar yapıyorlar. İnsanın başı ağrıyor da bunun için önce iyi bir doktor arıyor. Rastgele gitmiyor. Hiç dini konularda rastgele sözlere göre hareket edilir mi? Müslüman sihir yapamaz. Kadın arasında çok yaygın olan tehlikeli bir şey de sihir büyü yaptırmaktır. Kadınlarımızın bundan uzak durması da dinimiz emretmektedir. Sihir yani büyü yapmamalıdır ve sihir yaptırmamalıdır, haramdır ve küfre en yakın olan en fena haramdır. Sihre ait ufak bir şey yapmamaya çok dikkat etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman sihir yapamaz. Allah saklasın imanı gittikten sonra sihri tesir eder. Sanki sihir yapınca imanı gider. Yine kadınlar arasında çok yaygın olan tehlikeli bir inanış da uğursuzluğa inanmalarıdır. Dinimizde uğursuzluk yoktur. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki, tetayyür eden ve tetayyür olunan ve kahinlik yapan ve kahine giden ve sihir büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur'an-ı Kerim'e inanmamıştır. Tetayyür uğursuzluğa inanmaktır. Kahinlik cinden bir arkadaş edinip olmuş ve olacak şeyleri ona sorup ondan öğrenmek ve bunları başkalarına bildirmektir. Cinle tanışan falcılar ve yıldıznameye bakıp sorulan her şeye cevap verenler böyledir. Bunlara ve büyücülere gidip söylediklerini yaptıklarına inanmak bazen doğru çıksa bile Allah'tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfür olur. Sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa büyük günahtır, sihir insanları hasta yapar, sevgi veya muhabbetsizlik yapar, yani cesede ve ruha tesir eder. Sihir kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Sihrin tesiri kat'i değildir. İlacın tesiri gibi olup Allah-u Teala isterse tesirini yaratır. İstemezse hiç tesir ettirmez. Açlık çekerek, sıkıntılı işler yaparak nefsini ezen, haram işlemekten zevk alamaz, hale getiren kafirlerin yaptığı sihir tesir etmektedir. Böyle papazların sihir çözmeleri de tesirli olmaktadır. Şimdiki papazlar dünya zevklerine düşkün ve nefisleri azgın olduğundan sihir yapamaz ve bozamazlar. Bir sahir yani büyücü sihirle istediğini elbette yapar. Sihir muhakkak tesir eder diyen ve inanan kafir olur. Sihir Allah-u Teala takdir etmişse tesir edebilir demelidir. Sihirden, büyüden kurtulmak için çeşitli ayetler, dualar vardır. Bunlarla büyüden kurtulmak mümkündür. Büyü yapılmış olan kimse ayet-i hırzı sabah ve ikindi namazlarından sonra 7 gün birer kere okur ve boynuna asarsa şifa bulur. Ayet-i hırz hakkında İslam Ahlak kitabının vücut emaneti bahsinde geniş bilgi vardır. Bir miktar suya ayet, el-kürsi ve ihlas ve muavviziyeteyn okumalı. Büyülenmiş kimse bundan 3 yudum içmeli, kalan ile gusül abdesti almalıdır. Sihir ve cadı yani büyü afetlerinden kurtulmak için 3 kere salavat-ı şerife okumalı. Sonra 7 Fatiha, 7 ayet el kürsi, 7 kafirun suresi, 7 ihlas-ı şerif, 7 felak ve 7 nas sureleri okuyup kendi üzerine veya hasta üzerine üflemelidir. Bunları tekrar okuyup büyülenmiş olanın odasına, yatağın, evin her yerine üflemelidir. Buna karşılık ücret almamalıdır. Allah rızası için yapılmalıdır. Sihirden, büyüden korunmak, yapılmış sihirden kurtulmak için en etkili şey ayet-i hırzdır. Kur'an-ı Kerim'deki şifa ayetleri sihir büyü için faydalı ayetler toplanmış, buna ayet-i hırz ismi verilmiştir. Nazar değmesi haktır, yani göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler bir şeye bakıp beğendiği zaman gözlerinden çıkan şua zararlı olup canlı ve cansız her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Ben belki bir gün bu şuaları ve testlerini anlayabilecektir. Nazarı değen kimse hatta herkes beğendiği bir şeyi görünce maşallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce maşallah deyince nazar değmez. Nazar değen veya korkan çocuk için çöp yakıp etrafında döndürerek tütsülemek veya erimiş mum başı üzerine suya dökmek ve kurşun dökmek caizdir. Nazar değen kimseye şifa için ayet el kürsi, Fatiha, Muavvizteyn ve Nun suresinin sonunu okumak muhakkak iyi gelir. Ayet-i hırz ve okunacak diğer dualar Arapça asıllarıyla beraber yayın evimizin neşrettiği 365 gün dua Mehmet Oruç kitabında mevcuttur. 25. ayrımın sonu sayfa 334.